Ulusal COVID-19 aşı uygulamasına başlanırken Avustralyalılar aşı karşıtı mesajları görmezden gelmeye çağrıldı. Yeni Zelanda Christchurch depreminin 10. yılında hayatını kaybedenleri unutmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük aşı uygulaması Başbakan Scott Morrison'ın pazar günü ülkenin ilk COVID-19 aşısını bir grup sağlık çalışanıyla birlikte yaptırmasıyla başladı. Sağlık uzmanları tüm Avustralyalıları ülkenin salgına karşı verdiği tepkide önemli bir kilometre taşı olacak koronavirüs aşısını yaptırmaya çağırıyor. Öncelikli gruplara uygulanacak 60 bin Pfizer aşısı için pazartesi sabahı ilk kollarını sıvayan kişi ise Victoria'daki Monash Health'in enfeksiyon kontrol başkanı Rhonda Stewart oldu. Başbakan yardımcısı Michael McCormack, Tenis Avustralya Başkanı'nın COVID-19 aşısından bahsettikten sonra Avustralya açıktaki törende yuhalanmasının utanç verici olduğunu söyledi. McCormack, federal hükümetin aşı karşıtlarından bir direnç beklediğini ancak halkı aşının arkasında durmaya çağırdığını söyledi.
Less on Australian. I'm sorry, that is just un-Australian. This vaccine is going to get our country.
Bu yuhalayanlar Avustralyalı değil. Üzgünüm ama onlar Avustralya'ya ait değiller. Bu aşı ülkemizi COVID öncesi normalliğine geri getirecek diyen Bakan McCormack, bu aşının doğru şekilde yayılması gerekiyor. Zorunlu olmamakla birlikte aşı yaptırmanız gerekmese de Avustralyalıları bunu yapmaya teşvik ediyorum. Sadece kendi iyiliğiniz için değil, sevdikleriniz için aşı yaptırmalısınız diye konuştu. Avustralya'daki eyalet ve bölgelerde aşı uygulamasının ilk resmi gününde ön saflardaki sağlık çalışanları ve otel karantina personelinin aşılanmasına başlandı. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian bugün yaklaşık 1200 kişinin aşılanacağını söyledi ve amacın eyaletteki tüm sakinleri Ekim ayı sonuna kadar aşılamak olduğunu ifade etti.
And I'm looking forward to having the overwhelming majority of our citizens have the vaccine in the next few months.
Ve önümüzdeki birkaç ay içinde vatandaşlarımızın ezici çoğunluğunun aşı olmasını bekliyorum. Bu gerçekten çok kritik ve tabii ki Ekim ayının sonunda New South Wales'ta herkesin aşı olması gerekiyor diyen Berejiklian, aşılamanın başlamasının, yurt dışı seyahatlerinin ya da kısıtlamaların hafifletilmesinin düşünülebileceği anlamına geldiğini de söyledi. Güney Avustralya Başbakanı Stephen Marshall da önümüzdeki 3 hafta içinde 12 bin kişiye ulaşmak hedefiyle bu hafta yaklaşık 1700 kişinin aşılanacağını söyledi. Marshall toplumda aşı konusunda tereddütler olduğunu da kabul etti. Bazı kişiler aşı konusunda biraz endişeli. Bazıları da gencim, buna ihtiyacım yok diyebilir. Ancak güvenli olan aşının yaptırılması gerçekten önemli diyen Başbakan Marshall, ne kadar çok insan aşılanırsa Güney Avustralya'da o kadar güvende olacağız. Şimdiye kadar büyük bir işbirliği yaptık. Bunun gelecekte de devam etmesini bekliyoruz diye konuştu. Victoria Austin Health, Monash Health ve Western Health merkezleri bu hafta içinde eyaletin en riskli çalışanlarına 12 bin doz aşı yapmaya hazırlanıyor. Eyaletin önümüzdeki ay 59 bin kişiyi aşılaması bekleniyor. Bu arada Victoria Sağlık Bakanı Martin Foley, yetkililerin şu anda Melbourne'daki Holiday Inn kümelenmesiyle ilişkili temasları test ettiğini, izlediğini ve yönettiğini söyledi. Melbourne'da bugün yeni vaka kaydedilmedi. Foley, Victoria'da şu anda 25 aktif vaka olduğunu söyledi. Dün 8277 test sonucu geldi diyen Foley, hastanede bir vaka olduğunu belirterek bu kişiye hızlı bir iyileşme diledi. Göçmen toplumları, Avustralya'nın COVID-19 aşılama uygulama planı, aşıların nasıl işe yaradığı ve Avustralya'da nasıl onaylandığı hakkında bilgilendiren ve 60'tan fazla dilde hazırlanan videolar SBS ve kısa adı Auslan olan Avustralya işaret dilince yayınlandı. Video, Avustralya hükümetinin COVID ulusal aşısının kullanıma sunma planının farklı aşamalarını, özellikle de farklı çalışanların ve yaş gruplarının aşıyı hangi sırayla alacağını da açıklıyor. Ayrıca video aşının nerede bulunacağını ve kimin ücretsiz olarak yaptıracağını da vurguluyor. Bu konuda daha fazla bilgi için sbs.com.au/language/coronavirus adresini ziyaret edin. Yeni Zelandalılar Christchurch depreminin 10. yılında hayatını kaybedenleri andı. Depremin olduğu saatlerde yapılan saygı duruşunun ardından hayatını kaybeden 185 kişinin isimlerinin okunduğu törene katılan Başbakan Jacinda Ardern o günün asla unutulmayacağını söyledi.
Today we not only mark the loss of 185 lives, but we remember and we celebrate these people.
Bugün sadece 185 can kaybını değil, aynı zamanda bu insanları, onların verdikleri neşeyi hatırlıyor ve kutluyoruz diyen Ardern, depremden sonra Christchurch'un Yeni Zelanda'nın en iyi ve en parlak şehirleri arasında hak ettiği yeri aldığını görüyorum diye konuştu. Christchurch depreminde bir Avustralyalı da hayatını kaybetmişti. Bir yıl önce ülkenin ilk koronavirüs vakasının keşfedildiği Kuzey İtalya'daki Codogno kasabasında bir anıtın açılışı yapıldı. Codogno'da bilindik tedavilere yanıt vermeyen bir hastaya COVID-19 olabileceği şüphesiyle protokollerin dışına çıkarak test yapan anestezist doktor Annalisa Malara, İtalya'da daha sonra ilk yerleşik COVID-19 vakası olarak kayıtlara geçmişti. Lombardiya valisi Attilio Fontana, anıtın toplumun direncine bir övgü olduğunu söyledi.
La memoria collettiva.
The collective memory linked to the tragedy of the pandemic is entrusted to this.
Bu anma töreni salgının trajedisiyle bağlantılı kolektif hafızayı işaret ediyor diyen Fontana, burası İtalya'nın ilk kırmızı bölgesinin katlandığı acıların ve fedakarlıkları hatırlayabileceğimiz bir yer ama aynı zamanda burası dayanışmanın temsili yeridir de diye konuştu. İtalya'yı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en çok sarsan felaket olan yeni tip koronavirüs salgını resmi verilere göre ülkede 1. yılını doldururken 2,5 milyonu aşkın kişiyi etkiledi ve 95 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Başbakan Joe Biden'ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci, Birleşik Devletler'deki koronavirüs ölümlerinin yıkıcı ve tarihi olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri şu anda 500,000'a yaklaşan COVID ile ilişkili ölümlerle dünyadaki en fazla ölüm vakasını bildiren ülke oldu. Fauci, Ocak ayında zirveye ulaştıktan sonra günlük yeni vaka sayısının keskin bir düşüş gösterdiğini ancak normal yaşamın hala biraz daha kötü olabileceğini söyledi. Durumu korkunç ve tarihsel olarak niteleyen ve 1918 grip salgınından bu yana 100 yıldan uzun süredir buna yakın hiçbir şey görülmedi diyen Fauci, sayılara baktığınızda durum neredeyse inanılmaz ama doğru. Bu yıkıcı tarihsel bir salgın ve insanlar bundan yıllarca bahsedecek diye konuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Temmuz'a kadar ülkedeki tüm yetişkinlere ilk COVID-19 aşısının sunulacağını söyledi. Birleşik Krallık'ta aşılama kampanyası Aralık ayında başladı ve şu ana kadar 17 milyondan fazla doz aşı yapıldı. Başbakan Johnson yaptığı açıklamada artık aşı programının daha da ilerlemesi ve daha hızlı gitmesini istediğini söyledi. Sağlık Bakanı Matt Hancock da elde edilen ilk verilerin daha fazla insanın aşılanmasıyla birlikte bulaşma oranının da düşmeye başladığına işaret ettiğini söyledi.
We're now aiming to offer a vaccine to everybody in categories.
Hancock, aşılama kampanyasının başlamasının etkisiyle ilk dalgaya kıyasla hastaneye yatma oranının çok daha sert şekilde düştüğünü de aktardı. Johnson'ın bugün kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kapsamlı bir yol haritası açıklaması bekleniyor. Açıklama öncesinde başbakanın son bir değerlendirme yapmak üzere kabinede yer alan bazı üst düzey bakanlarla dün bir araya geldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere ateş açarak iki kişiyi öldürdüğü Myanmar'daki ölümcül şiddet kullanımını kınadı. Guterres, barışçıl göstericilere karşı ölümcül güç kullanımı, sindirme ve taciz kabul edilemez. Tüm tarafları seçim sonuçlarına saygı göstermeye ve sivil yönetime geri dönmeye çağırıyorum ifadelerini kullandı. Yerel basında çıkan haberlere göre Myanmar'ın Mandalay şehrinde askerin darbe karşıtı protestoculara ateş açması sonucu en az bir kişi öldü. Myanmar'da yaklaşık 3 haftadır protestolar devam ediyor. Ordu 1 Şubat'ta seçilmiş hükümeti devirdi ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ve diğer yetkilileri gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iddialarına göre Gara'ya gittiği öne sürülen Halkların Demokratik Partisi Ağır Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılırken hem Taşdemir hem de Halkların Demokratik Partisi söz konusu iddiaları reddetti. Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamayla Soylu'yu Fethullah Gülen yapılanmasının yöntem ve dilini kullanmakla ve Taşdemir'e iftira atarak nefret suçu işlemekle suçladı. Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan da konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı'nın katıldığı programda gösterdiği resimlerin tamamı çözüm sürecinde Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla gittiğimiz Kandil fotoğraflarıdır. Ben salı günü grup toplantımızda daha fazlasını açıklayacağım ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversite protestoları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu yine öğrencileri teröristlikle suçladı ve protestolardan eski rektörün sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca Soylu, Erdoğan'dan sonra Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra'yı da hedef aldı.
Sistemi kurmuş Kavala, her türlü örgüt, finans, yapı ve Türkiye'yi bir istikrarsızlık bandına getirmeye çalışıyor. Eşi de Boğaziçi Üniversitesi'nde, orada konuşlanmış. Ve buradan bir kişiyi daha söylemek istiyorum. Kendisini aradım ve bu işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Üstün Ergüder. Bu işlerin göbeğindedir ve içindedir.
Eski rektör.
Evet. Hala da bu işi kaşmak için yazılar yazıyor, tahrik ediyor ve diyor ki çocuklara doğru öğretmişiz değil mi diyor. Yazık. 80 yaşında bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş, bu ülkenin üniversitelerinde en üst noktada yer almış bir insanın Boğaziçi Üniversitesi'ni öğretim üyeleri üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibidir.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri İçişleri Bakanı Soylu'nun olaylara karışan 150 öğrencinin ailesine bilgilendirme yaptık. Bazı ideolojik ailelerin siz bu işe karışmayın dediler açıklamasına kayyum kolaycılığıyla tanınan atanmış İçişleri Bakanı'nın ithamları Boğaziçi direnişçilerini de aşıp ailelerimize kadar ulaştı. Biz uzlaşmayacağız, siz geri adım atacaksınız yanıtını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi damat firarda başlığıyla hazırlanan bir video yayınladı. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çokomel sözlerine yer verilirken Merkez Bankası'ndan kaybolan 128 milyar doların nereye gittiği soruldu. 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor sorusuna yanıt istenen paylaşımda Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomik buhran olduğuna dikkat çekilerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi yönetimi gelinen noktada ülkemiz için bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Merkez Bankası rezervlerinin tamamı satılmıştır. Net rezervi eksi 47 milyar dolara kadar düşmüştür denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kendisinden önce aynı koltukta oturan Berat Albayrak'la ilgili tweet atarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu paylaşımından ötürü kınadı. Elvan, Albayrak dönemindeki döviz rezervi işlemlerinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından maksadı dışında çarpıtıldığını ileri sürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Albayrak'a hedef alan kirli dili bir iftira furyası ile birlikte linç kampanyasıdır. CHP'nin bu çirkin dilini kınıyoruz. Türk siyasetine yakışmadığını ve iftira kampanyası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısında siyasetçileri eleştirirken şunları söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir eksiği vardır. Namuslu siyasetçi eksiktir Türkiye'de. Namuslu siyasetçiye ihtiyaç var. Düzgün siyasetçiye ihtiyaç var. Cebine değil, halka çalışan siyasetçiye ihtiyacımız var. Bunlar olduğu takdirde Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur.
Kılıçdaroğlu sözlerini, biz bu görevi bıraktık, sen Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın, Alevi misin, Sünni misin diye soruyoruz. Arkadaş sana ne? Sen şu soruyu bana sor. Senin çocuğunun işi var mı, yok mu? İyi okula gitti mi, gitmedi mi? Vatandaşın da bu soruları sorması lazım diyerek devam etti. Cezaevinde çıplak arama yapıldığı eleştirilerini reddederek onurlu ve ahlaklı kadın bir sene beklemez diyen ve tepki toplayan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu kez de çıplak aramanın gündeme getirilmesiyle ilgili talimatla hareket edildiğini ileri sürerek bugün geldiğimiz noktada şunu yapıyorlar. Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar. Bebekli kadınlar cezaevinde var demek için açıklamasını yaptı. Bu arada Özlem Zengin'in daha önce Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'ı örnek alsın dediği görüntüler ortaya çıktı.
Valla ben Selahattin Demirtaş'ın birkaç defa bu 2015 en son okunan metni kendisinin birkaç defa okuması gerektiğini düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın kullandığı dil Öcalan'ın dilinden çok farklı. Birkaç defa okuyup kendine rehber edinsin yani. O metindeki kelimeler,
Öcalan,
cümleler.
Öcalan polis güvercini gibi çalışıyor maşallah. Valla yani, billahi yani.
Kendisinin bir defa onu rehber alması ama. Lazım.
Bu arada Halkların Demokratik Partisi'ni ve seçmenini hedef alarak onların oylarının Allah belasını versin diyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki'nin de PKK lideri Abdullah Öcalan için siyasi figür dediği televizyon programı sosyal medyada gündem oldu.
PKK ile zaten hükümet görüşüyor. PKK artık meşru bir siyasi parti gibi değil mi Türkiye'de? Yani Abdullah Öcalan Türkiye'de bir siyasi figür değil mi?
Siyasi figür haline geldi Abdullah Öcalan, doğru.
Buna bir itirazınız
ama
var mı?
Nesine itiraz edeceksiniz?
Hak ve Adalet Platformu, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasının onanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hukuku dilediği gibi manipüle ederek muhalefet için bir sopa olarak kullanan iktidar, kendine karşı etkili bir muhalefet performansı gösteren herkesi bir şekilde kendi kontrolü altındaki yargının önüne çıkarıp cezalandırmaktadır denildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları iyilikle tazeleyeceğiz diyerek yiyecek içecek sektörü esnafıyla dayanışma çağrısında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü koordinasyon toplantısı için İzmir'e gitti. Geçtiğimiz aylarda İzmir'i vuran ve insanların hayatını kaybetmesine sebep olan depreme yönelik bir toplantı düzenleyen Bakan Kurum'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Komisyonu üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kamil Okyay Sındır'ı davet etmemesi iki vekil tarafından da tepkiyle karşılandı. Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de tek adam yönetimi yok, 2,5 adam yönetimi var diyerek Cumhur İttifakı'na seslenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı.
Hep tek adam diyorduk ama dünyanın en orijinal çift adam yönetimi Türkiye'de uygulanıyor. Tıpkı çift haneli faizler, çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik gibi çift haneli bir yönetim var karşımızda. Hatta çift de demeyeyim, 2,5. Bir de Çin muhibbi var ya.
Şikayet ediyorlar ya, vatan fazla rota çiziyor. Evet.
O da arada burnunu sokuyor ve rota bende diyor.
İşte rotayı şimdi de çiziyorum.
Siz 2,5'luk bir yönetim olabilirsiniz ama Türkiye 2,5'lu bir ülke değil.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti. 601 yeni hasta dahil olmak üzere 6546 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 28.060'a, toplam vaka sayısı ise 2.638.422'ye yükseldi. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 49 kuruştan, 78 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 yenildi. Günün diğer önemli spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 28, Sydney'de muhtemelen sağanak yağışlı 27, Melbourne'da muhtemelen hafif yağışlı 21, Adelaide'de parçalı bulutlu 23, Perth'te çok sıcak olacak 39, Hobart'ta parçalı bulutlu 20, Brisbane'de açık 34 ve Darwin'de de yer yer sağanak yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.